Ayrım 28.
Errol boğazını temizledi, gözlüklerini çıkararak "Şey efendim, protokolle konuştum. Çok acil bir konuda yarın Dışişleri Bakanı ile görüşmek istediğinizi söyledim. Herhalde üniforma giyersiniz," dedi. Montolive kararsızlıkla "Üniforma mı?" diye sordu. "Mısırlıları her zaman etkiler." "Anlıyorum. Evet, öyle yaparım herhalde." "Söylemek istediğiniz şeyin önemini onu söylemek için giydiğiniz kılıkla ölçmeye yatkındırlar. Duncan bize bunu hep söyler. Galiba haklı." "Doğru evlat. İşte gene o baba yanice tutum. Allah kahretsin." "Herhalde bu sözlü notanızı daha sonra bir ademmemuarla desteklemek isteyeceksinizdir. Savımızın doğruluğunu göstermek için onlara gerekli bilgileri vermek zorunda kalacaksınız, öyle değil mi?" Montolive başını sertçe sallayarak onayladı. İçinde Nesim'e karşı daha önce hiç duymadığı ölçüde büyük bir nefret duymasına şaşırdı. Kuşkusuz öfkesinin kökenini yine biliyordu. Dostunun düşüncesizliği yüzünden içine düştüğü durum, ona karşı harekete geçmek zorunda kalmak. Zihninde birden bir takım görüntüler hızla birbirini izledi. Ülke dışına kaçan Nesim, uşağı tarafından yemek masasında zehirlenen Nesim. Mısırlıların ne yapacağı belli olamazdı. Bilişsizlikleriyle yarışan aşırı acarlıkları insanı her yere gönderebilirdi. İçini çekti. "Kuşkusuz üniforma giyeceğim," dedi ciddi ciddi. "Ben ademmemuar taslağını hazırlarım." "Çok güzel. Yarım saat içinde randevuyu kesinleştirsem iyi olur." "Sağ ol. Duncan'in de benimle gelmesini istiyorum. Onun Arapçası benimkinden çok daha iyi. Hem de görüşmenin tutanağını tutar. Böylece Londra'ya ayrıntılı bilgi veren bir telgraf gönderebiliriz. Dosyayı gösterdikten sonra onu buraya gönderir misin? Teşekkür ederim." Sabahın geri kalan bölümünü evrakları gelişigüzel karıştırarak, kendini çalışmaya zorlayarak hiçbir şey yapmadan geçirdi. Öğle üzeri elinde daktilo edilmiş ademmemuarla birlikte sakallı genç Duncan geldi ve Montolive'in randevusunun ertesi sabah 9'da olduğunu söyledi. Keçi sakalının arkasına gizlenmiş küçük sinirli yüzü, ıslak gözleri onu her zamankinden genç gösteriyordu. Uzatılan sigarayı aldı, kızlar gibi içine çekmeden hızlı hızlı pofurdattı. Montolive gülümseyerek, "Evet, benim dava dosyası konusundaki görüşlerinizi öğrenmek istiyorum. Errol size söyledi mi?" dedi. "Evet efendim." "Bu sert, resmi protesto için ne diyorsunuz?" Duncan derin bir soluk alıp kaygılı bir biçimde konuştu. "Şu anda hemen harekete geçerseniz bir sonuç elde edeceğinizden kuşkuluyum. Kralın hastalığından bu yana hükümet içindeki çekişmeler, gerilimler onları tam anlamıyla karıştırdı. Hepsi birbirinden korkuyor, hepsi başka yöne çekiyor. Nur'un bizi destekleyeceğinden, sizin raporunuzun üzerine Memlik Paşa'yı harekete geçirmeye çalışacağından kuşkum yok. Ama..." Sigarayı tutan dudaklarını gerdi, düşünceli düşünceli. "Bilmiyorum, siz Memlik'in ününü biliyorsunuz, İngiltere'den nefret eder," dedi. Montolive birden kendine karşın yürekleniverdi. "Hay Allah, ben bunu böyle düşünmemiştim. Ama bu anlamdaki bir protestoyu görmemezlikten gelivermekte kurtulamazlar. Aslında evlat, bu örtülü bir gözdağı." "Biliyorum efendim." "Nasıl görmezlikten gelirler hiç anlamıyorum." "Şey efendim, şu anda kralın yaşamı kıl üzerinde duruyor. Örneğin bu akşam ölebilir. Neredeyse 6 aydır divana çıkmadı. Bugünler herkes kıskançlık içinde. Kişisel nefretler, yarışlar su yüzüne ha çıktı ha çıkacak. Hem de alabildiğine. Kralın ölümü her şeyi değiştirecek. Bunu herkes biliyor. Herkesten çok da Nur. Ha sonra efendim, Memlik'le aralarının açık olduğunu da duyuyorum. Halkın Memlik'e verdiği rüşvetler konusunda ciddi sorunlar var." "Ama Nur kendisi rüşvet almıyor, değil mi?" Duncan'in dudaklarında hafif acı bir gülümseme dolaştı, ağır ağır kuşkusunu yansıtır biçimde başını salladı. Ciddileşerek, "Bilmiyorum efendim, ne yazık ki hepsi alıyorlar, alırlar. Yanılıyor olabilirim ama Hosnani'nin yerinde olsam Memlik'e cömertçe bir rüşvet ödeyerek harekete geçmesini önlerdim." "Onun rüşvet zaafı, Mısır'da dillere destan," dedi. Montolive öfkeyle kaşlarını çatmak için çaba harcadı. "Umarım yanılıyorsundur. Çünkü majestelerinin hükümeti bu konuda bir şeyler yapmaya kararlı. Ben de öyle. Neyse, bakalım göreceğiz, öyle değil mi?" Duncan hala sessizce, ciddi ciddi kafasındaki düşünceyi sürdürüyordu. Bir süre sigarasını içerek oturdu, sonra ayağa kalktı. Düşünceli düşünceli, "Errol, Hosnani'nin izinde olduğunuzu bildiği anlamına gelecek bir şey söyledi. Bu doğruysa neden izini kaybettirmedi? Bizim nereden saldıracağımız konusunda açık bir düşüncesi olmalı, öyle değil mi? Hiç kılını kıpırdatmadığına göre Memlik'i şöyle ya da böyle elinde tutacağından kuşkusu yok. Ben yalnızca yüksek sesle düşünüyorum efendim," dedi. Montolive gözlerini açarak ona uzun süre baktı. Birden bastıran, kendisine neredeyse haince görünen bir iyimserlik duygusunu dağıtmaya çalışıyordu. Sonunda, "Çok ilginç, bunu bu açıdan düşünmediğimi açıkça söylemeliyim," dedi. Duncan kurnaz kurnaz, "Ben olsam bunu Mısırlılara hiç açmazdım," dedi. Şefine takılmaktan hiç çekinmiyordu. "Bunu söylemek bana düşmez ama maskeleyin için bu sorunu çözmenin birden çok yolu vardır. Bana kalırsa biz en iyisi hariciye kanalını bir yana bırakıp Hosnani'yi parayla vurdurmalı ya da zehirletmeliyiz. 100 İngiliz lirasından daha aza patlar." Montolive güçsüz bir sesle, "Evet, çok teşekkür ederim," dedi. İyimserliğinin yerini sürekli olarak içinde yaşamaya yazgılı göründüğü yarı bilinçli duyguların karanlık girdabı aldı. "Teşekkür ederim Duncan." Birden öfkeyle "Duncan" diye düşündü. Bıçaktan, zehirden söz ederken Lenin'e korkunç benziyordu. Üçüncü katiplere başkasının adına cinayet işlemek çok kolay geliyordu. Tekrar yalnız kalınca yeşil halıyı arşınlamaya başladı. Sırayla umut ve umutsuzluk biçimini alan çelişik duyguların arasında dengede duruyordu. Olacakları değiştirmek şu anda olanaksızdı. Sonuçları insansal deneyimlerle yargılanamayacak siyasetlere adanmış bir adamdı. Kuşkusuz bu bilgiden kazanılacak felsefi bir takım boyun eğmeler olmalıydı. O gece geç vakte kadar oturdu, koca gramofonda en sevdiği müziği dinledi, her zamankinden de daha çok içti. Ara sıra odanın karşı tarafına yürüyüp George Uslubu masasında başlıklı bir mektup kağıdının başında elinde kalemiyle oturdu. "Sevgili Leyla, şu anda seni görmem her zamankinden çok daha gerekli görünüyor. Senin yenmeni istediğim..." Ama yazamıyordu. Mektupları buruşturup çöp sepetine attı. Neyi yenmesini istiyordu? Artık Leyla'dan da mı nefret etmeye başlamıştı? Bilincinin derinliklerinde bir yerde bütün bu korkunç tasarıları başlatanın Nesim değil de Leyla olduğu düşüncesi neredeyse inancı kımıldıyordu. Asıl itici güç oydu. Nur'a bunu söylemeli miydi? Ailenin eylem adımı olan Naruz'un bu fesattaki payı Nesim'den çok daha fazla olamaz mıydı? İçini çekti. Başarılı bir Yahudi ayaklanmasından bunların her birinin kazancı ne olabilirdi? İngiliz gizemcisi Leyla'nın böyle bir şeye, böyle bir şeyin gelecekte güven ve düzen getireceğine inanmayacağını çok iyi biliyordu Montolive. Hayır, bütün bunlar ona nedensiz bir delilik gibi geliyordu. Büyük karlar umarak kuş beyinlice bir kumara atılmak gibi bir şey. Tam Mısır'a göre. bir hardal kabını karıştırır gibi bu düşünceyle kendi nefretini karıştırıyordu. Tam Mısır'a göre. Ama ne tuhaf, nesime ne kadar aykırı. O gece uyku olanaksızdı. Üstüne daha çok gizlenmek için ince bir pardüsü alıp düşüncelerini yatıştırmak amacıyla Nil kıyısında yürüyüşe gitti. Ardı sıra gelecek, kafasını meşgul edecek bir küçük köpeği olmadığı için budalaca bir hayıflanma duyuyordu. Uşakların bölümünden dışarıya gizlice çıkmıştı. Gece yarısından sonra 2'de hiçbir büyükelçinin yapmasına izin verilmemesi gerektiği biçimde iki ayağıyla yürüyerek ön kapıdan girdiğini gören Kavas'la iki nöbetçi polis çok şaşırdılar. Arapça olarak hepsine kibarca iyi geceler diledikten sonra konutun kapısını anahtarıyla açıp içeri girdi. Pardüsüyü çıkarıp aydınlık koridordan aksayarak geçti. O gerçek dışı köpek arkasından geliyor, parlak parkelerin üzerinde ıslak ayak izleri bırakıyordu. Yatak odasına çıkarken birinci sahanlıkta duvara dayanmış üzgün üzgün duran Clea'nın yapıp bitirdiği kendi portresiyle karşılaştı. Bir küfür fısıldadı çünkü tümüyle kafasından çıkıp gitmişti bu. 6 haftadır bunu annesine göndermeye niyet ediyordu. Yarın bu konuyla ilgilenmeleri için diplomatik posta odasına özel bir not gönderecekti. Belki de boyutları onları düşündürecekti ama ne olursa olsun sözde sanat yapıtı değil kuşkusuz, bir şeyi dışarı çıkarma izni alma zahmetinden kurtulmak için üsteleyecekti. Ama bir Alman kazı bilimcisi Mısır yontuları çalıp onları Avrupa müzelerine sattı satalı, devlet sanat yapıtlarının yurt dışına çıkarılması konusunda çok duyarlı davranıyordu. Bu sorun gündemdeyken böyle bir izni kuşkusuz geciktireceklerdi. Hayır, bu işi diplomatik postaya bırakmalıydı. Annesi mutlu olacaktı. Kar kaplı bir doğa görünümünün ortasında, ocağın başında kitap okuyan annesini duygusal bir yürek sızısıyla düşündü. Ona gerçekten uzun bir mektup borcu vardı. Ama şimdi değil. Her şeye karşın bu iş bitti, dedi. Küçük, istemsiz bir ürperti geçirdi. Yatağa girer girmez hiç de dinlendirici olmayan budalaca düşlerin dar dolambacına girdi. Balık kaynayan, kuş bulutlarıyla kaplı büyük göller ağının imgeleri, menekşe rengi gece görünümünün ötelerinden gelen yumuşak darbuka sesinin noktalamalarına uyarak suya yumuşacık inen küreklerin ahengiyle kamçılanmış durumda oralarda gezinen Leyla ile kendisinin gençlikleri, düşün içine gölge gibi bir sandal daha girdi. İçinde 2 kişi. Uzun namlulu tüfeklerle silahlanmış 2 erkek kardeş. Biraz sonra arkasından yetişeceklerdi. Ama Aktium'daki Antonius gibi Leyla'nın sıcak kucağında korku duyamıyordu. Konuşmadılar. Hiç değilse o hiç ses duymadı. Kollarının arasındaki kadından kendisine, kendisinden kadına geçen iletileri duyumsuyordu yalnızca. Bunlar damarlarında akan kandan geçiyor gibiydi. Konuşmak ya da düşünmek onların çok gerisinde kalmıştı. Unutulmuş, özlenmeyen ama geri gelmez olduğu için şimdi sonsuz derecede sevilen bir geçmişin gittikçe küçülmüş kişileri. Düşün ortasında düş görmekte olduğunu biliyordu. Uyandığı zaman yastığının gözyaşlarıyla ıslanmış olduğunu hayret ve acıyla gördü. Benimsenmiş göreneğe göre kahvaltı ederken birden sanki ateşi varmış gibi geldi. Ama termometre bu inancını doğrulamadı. İsteksizce yataktan kalktı, tam dakikası dakikasına giyinmiş olarak ortalıkta boy gösterdi. Duncan koltuğunun altındaki kağıt tomarıyla holü sinirli sinirli arşınlıyordu. Montoliv üzerindeki kılığa dikkat çekmek isteyen küçük bir el hareketiyle ''Evet işte sonunda geldim.'' dedi. Flaması dalgalanan büyük siyah arabayla kentin sokaklarından kayar gibi geçerek maymun kılıklı utangaç Mısırlının rahatsız bir özen ve telaşla kendilerini beklediği bakanlığa geldiler. üniformadan ve İngiliz Büyükelçiliğinin en iyi Arapça bilen iki görevlisini kendisini ziyaretle görevlendirmiş olmasından etkilendiği apaçık belli oluyordu. Gülümseyerek eğilmiş, her zamanki alışkanlığıyla oyunun karşılıklı nezaket gösterilerinin açısını otomatik olarak yapmıştı. Madeni kol düğmeli, keçi sakallı, ufak tefek mahzun bir adamdı. Konuklarını hoşnut etmek, ağırlamak isteği öylesine fazlaydı ki aşırı duygululuğa varan ahbaplık durumuna kolayca düşüyordu. Gözleri kolayca yaşlanıyordu. Konuklarının kahve ve Türk lokumu almaları için üsteledi. Sanki bu davranışıyla bir sevgi itirafı yapıyormuş gibi. Sürekli olarak alnını siliyor, yaltakça sırıtışı maymunsu yüzünden eksilmiyordu. Gönül okşayıcı sözlerden sonra sıra işe gelince, "Ah sayın büyükelçim, siz bizim dilimizi, ülkemizi çok iyi biliyorsunuz, size güveniyoruz," dedi. Bu sözlerin anlamı şuydu: siz bizdeki para yeme hastalığının iyileşmeyeceğini, eski bir kültürün kalıntısı olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden sizin yanınızda utanç duymuyoruz. Daha sonra Montolive sert sözlerle protesto konuşmasını yapar, maskeleğinin çabalarını göklere çıkarırken, Nur, zarif gri yeleğinin üzerinde ellerini kavuşturmuş, şişe içindeki bir dölüt gibi suratını asıp oturmuştu. Ara sıra başını kuşkuyla sallayarak dinliyordu, suratı uzamıştı. Montolive konuşmasını bitirince Beriki ayağa kalktı, ateşli bir biçimde, "Kuşkusuz, hemen, derhal," dedi. Sonra sanki kuşkuya düşmüş gibi tekrar kararsızca yerine oturup kol düğmeleriyle oynamaya başladı. Montolive ayağa kalkarken içini çekti. "Pek hoş bir iş değil ama gerekli. Konunun ivedilikle izleneceği konusunda hükümetime güvence verebilir miyim?" "İvedilikle, acilen." Çelimsiz adam başını iki kez sallayıp dudaklarını yaladı. Sanki kullandığı sözcüklerin anlamını anlamamış izlenimi veriyordu. Daha alçak bir sesle, "Bugün Memlik'le görüşeceğim," dedi. Ama sesinin tınısı değişmişti. Öksürdü, bir şekerleme yedi, parmaklarına bulaşan şekeri ipek mendille sildi. "Evet," dedi. Önünde duran kalın belgeyle ilgilendiyse fotokopiler merakını çektiği için ilgilendi. Ya da Montolive öyle geldi. Daha önce böyle bir şey görmemişti. Bunlar Batılıların yaşadığı büyük, kendisine yabancı bilim ve hokkabazlık dünyasına, büyük güçler ve sorumluluklar dünyasına ait şeylerdi. Bazen Batılılar bu dünyadan olağanüstü güzel üniformalar giymiş olarak aşağı iner, zavallı Mısırlıların yazgısını eski güzel günlerinkinden daha çok güçleştirirler. Nur bir kez daha, "Evet, evet, evet," dedi. Sanki konuşmaya belli bir durulmuşluk, derinlik vermek, konuğunu iyi niyetine inandırmak istiyordu. Montolive'in hiç hoşuna gitmedi. Genel olarak içtenlikten, kararlılıktan uzak bir tutumu vardı. O, saçma iyimserlik duygusu yeniden kabardı, kendisini bu duygu yüzünden cezalandırmak için, ayrıca son derece vicdanlı olduğu için bir adım daha attı. Konuyu biraz daha zorladı. "İsterseniz Nur, bana kesin bir yetki verirseniz, ben bütün olguları, yapılması salık verilen şeyleri kendim Memlik Paşa'ya sunmaya hazırım. Yeter ki siz evet deyin." Ama bu sözleriyle protokol ve ulusal duygunun yeni yeni oluşan ince derisine bastırıyordu. Yalvarır gibi gülümseyen Nur, varlıklı bir adama el açan bir dilencinin hareketiyle, "Aziz Ekselans, bu kural dışı bir şey olur. Çünkü sorun bizim iç işlerimizle ilgili. Böyle bir şeyi kabul etmem hiç doğru olmaz," dedi. Haklıydı da. Montolive huzuru kaçmış olarak elçiliğe dönerken böyle düşündü. Bir zamanlar yüksek komisyonun yaptığı gibi artık Mısır'da kimseye buyruk veremezdi. Duncan yüzünde alaylı, düşünceli bir gülümsemeyle kendi parmaklarına bakıyordu. Arabanın radyatörünün üzerinde neşeyle dalgalanan flama, Montolive Nesim'in liman sularını yaran 9 metrelik kotrasının uçuşan bayrağını anımsattı. Kolunu sakallı gencin kolunun üzerine koyarak, senin yorumun ne Duncan diye sordu. Açık söyleyeyim efendim, kuşkulandım. Ben de öyle. Sonra birden bağırdı. Ama bir şey yapmak zorunda kalacaklar. Yapmak zorundalar. Beni böyle savuşturamazlar. Şöyle düşünüyordu. Londra'nın hoşuna gidecek bir şeyler yapmazsam hayatımızı cehenneme çevirirler. Sanki bir yolu bulunup üst üste basılmış iki fotoğraf gibi yüz çizgileri maskeleyinin asık yüz çizgileriyle karışmış olan Nesim imgesine karşı içi yeniden nefretle doldu. Salondan geçerken büyük duvar aynasında gözüne kendi yüzü ilişti, yüzündeki güçsüz, hırçın ifadeyi görünce çok şaşırdı. O gün gerek personeline, gerek konuttaki uşaklara karşı gittikçe daha çok aksileştiğini fark etti. Kendisini neredeyse işkenceden geçmiş gibi hissediyordu. 14. Bölüm. Nesim davetiyeyi incelerken kendi kendine hafifçe gülmeye gözü pekliğini gösteriyorsa, önündeki boşluğa keyfi kaçık bir biçimde usulca gülerken o cicili bicili şeyi daha iyi incelemek için mürekkep hokkasına dayadıysa bu şöyle düşündüğü içindi. Bir adamın utanmaz olduğunu söylemek onun şimdi görmezlikten gelmeyi yeğlediği bir takım utanma duygularıyla doğduğu anlamına gelir. Ama düpedüz vicdansız doğmuş bir adam gözünüzün önüne getirebilir misiniz? Ruhun en olağan eğiliminden yoksun doğmuş bir adam. Memlik. Evet, bacaksız, kolsuz ya da kör olsaydı onu gözünüzde canlandırmak kolay olurdu. Ama salgı bezlerindeki belli bir bozukluk, ruhun belli bir bölümünün eksikliği, işte bu insanı hayret ya da acıma duygularının hedefi yapar. Memlik. İnsanlar vardır, duyguları püskürtülmüş gibi ince toz halinde dağılır, duygularını, yürek üzüntüsünü dondurmuş insanlar. Değer duygusundan yoksun doğmuş insanlar vardır. Ahlaksal açıdan renk körü olan insanlar. Çok güçlü insanlar genellikle böyledir. Kendileri için nasılsa bir anlam taşımayan davranışlarının düş bulutları içinde yürüyen insanlar. Bu da mı memlikti? Bir böcek bilgini için sınıflandırılmamış bir örnek olabilecek bu adamı Nesim çok merak ediyordu. Bir sigara yaktı, ayağa kalkıp odada yürümeye başladı. Ara sıra durup davetiyeyi okuyor, sessizce gülüyordu. Kaygının yerini rahatlama, rahatlamanın yerini kaygı alıyordu. Telefonu kaldırıp güleç bir sesle sakince konuştu Justin'le. Dağ Muhammed'e gitmiş. Montoli ve Nur için şifre. Evet sevgilim, bunu kesin olarak bilmek rahatlatıcı. Zehirlerle ilgili bilgilerim, tabanca talimlerim. Şimdi budalaca görünüyor biliyorum. Ben de böyle olmasını isterdim ama kuşkusuz önlem almadan da olmazdı. Evet, Muhammed'e baskı yapılıyor. O da doğura doğura küçük bir fare doğuruyor. Bir Word için davetiye yolluyor. Justin'in inanmaz gibi güldüğünü duydu. Lütfen sevgilim dedi. Bulabileceğin en güzel Kur'an'ı al ve büroma gönder. Kitaplıktaki koleksiyonda sedef kakma kapaklı birkaç eski Kur'an var. Evet, çarşamba günü onu Kahire'ye götüreceğim. Kur'an kuşkusuz onun olacak. Memlik'in. 7. kaset